Ayrım 3, sayfa 24. Uçabilme arzusu, cinsel performans gösterebilme arzusundan başka bir şey olarak anlaşılmamalıdır. Leonardo da Vinci, hayatı boyunca pek çok yönden bir çocuk gibi kaldı. Bütün bıyık şahsiyetlerin çocuksu yönlerini mutlaka korudukları söylenir. Leonardo da yetişkinden bile oyun oynamaya devam etti. Onun çağdaşlarına nazaran daha gizemli ve muğlak durmasının sebeplerinden biri de budur. Bilimin yalnızca kesin kanıtlanmış önermelerinden müteşekkil olduğunu düşünmek hatalıdır ve böyle bir talepte bulunmak adil değildir. Bu talepte bulunanlar dini ilmihali başka bir şeyle, hatta bilimsel olanıyla değiştirmek için otorite elde etme arzusuyla yanıp tutuşanlardır. Eşcinselliğin avantajlı bir durum olmadığı kesin. Bununla beraber utanılacak, ahlaksız, aşağılık bir durumda değildir. Eşcinsellik hastalık olarak sınıflandırılmaz. Biz eşcinselliği cinsel gelişimdeki eksiklik sonucu cinsel fonksiyonlarda görülen bir çeşitlilik olarak tanımlıyoruz. Antik ve modern çağlarda yaşamış pek çok saygın şahıs eşcinseldir. Aralarında Platon, Michelangelo, Leonardo da Vinci gibi çok büyük şahsiyetler vardır. Eşcinselliği suç kabul etmek büyük haksızlık ve aynı zamanda zalimliktir. Bana inanmıyorsanız Havelock Ellis'in kitaplarını okuyun. Genital organlar güzellik yönünde vücudun geri kalan kısmı gibi bir gelişim göstermemişlerdir. Din evrensel bir takıntı nevrozudur. Hayata tahammül edebilmek istiyorsanız kendinizi ölüme hazırlayın. Çocuğun istediği ilgi değil, sevgidir. İlkel, egonun evcilleştirmediği bir içgüdüyü tatmin etmenin verdiği haz, ehlileştirilmiş bir içgüdünün tatminine nazaran çok daha yoğundur. Bunun sebebi, bizi birçok hazı yaşama ihtimalinden alıkoyan düşman halini almaktır. Bütün ihtiyaçların hiç kısıtlanmadan tatmin edilmesi, yaşamı sürdürmenin en çekici yolu gibi görülebilir. Ama bu, keyfi tedbirin önüne almak demektir ve çok geçmeden kendi cezasını da beraberinde getirecektir. Uygarlık, iktidar ve baskı araçlarını nasıl elde edeceğini anlamış bir azınlığın, direnen bir çoğunluğa dayattığı bir şeymiş izlenimi doğurmuştur. Bu, zorlukların uygarlığın doğasında olmayıp, şimdiye kadar geliştirilen kültürel formların kusurlarınca belirlendiğini düşünmek elbette doğaldır. Tuhaftır ki topluluklar çoğunlukla küçük farklılıklara temel farklılıklardan daha az müsamaha gösterirler. Hayatın amacı nedir? Sorusu sayısız defa sorulmuş ve hiçbir seferinde tatmin edici bir cevap alınamamıştır. Belki de bu soru bir cevaba olanak tanımıyordur. Hayatın amacına yalnızca din cevap verebilir. Amacı olan bir hayat fikrinin dini sistemler içinde yer bulup bunlarla uyumlu olduğu sonucuna varan kişi asla yanılmaz. Hislerinin sanatsal yaratımın bir karikatürü, zorlantı nevrozunun dinin bir karikatürü, paranoya sanırsının ise felsefi sistemlerin bir karikatürü olduğu söylenebilir. Yazı çıkış noktasında orada olmayan kişinin sesiydi. İnsanlık dinleri kitlesel hezeyanlar içinde sınıflandırmalıdır. Elbette insan paylaştığı sürece yaşadığının bir hezeyan olduğunun farkına varmaz. Madonna fahişe kompleksine sahip erkekler sevdiklerine arzu duymazlar, arzu duyduklarını ise sevmezler. Aile hayatı ailenin en hasarlı ferdinin etrafında organize olur. Başlangıçta ego her şeyi içerir. Sonra dış dünyayı kendisinden koparıp atar. Artık ayırdına varılan ego duygusu çok daha geniş bir duygunun tüm evreni kucaklayan ve ego ile dış dünya arasında ayrılmaz bir bağ kuran duygunun büzüşmüş bir kalıntısıdır. İçine hiçbir şey eklenemeyen ve içinden hiçbir şey eksiltemeyen bir koleksiyon gerçekte ölüdür. Aktarım nevrozu ego ile it arasındaki çatışmaya, narsistik nevroz ego ile süper ego arasındaki çatışmaya, Psikoz ise ego ile dış dünya arasındaki çatışmaya tekabül eder. İtiraf ettiğim umutlarımın hayali yanıltıcı bir yapısı var belki de. Ancak hala bir fark olduğuna inanıyorum. Onları paylaşmadığım için herhangi bir ceza verilmemesi bir yana, benim yanılsamalarım, dini yanılsamaların tersine doğrulanamaz nitelikte değildir. Fantazileri harekete geçiren güç, tatmin edilmemiş arzulardır. Her fantazi, bir arzunun yerine getirilmesi, insanı tatmin etmeyen gerçekliğin düzeltilmesidir. Öldürmeyeceksin emrine yapılan vurgu, öldürme sevgisi damarlarındaki kanda dolaşan katillerden ibaret uzun bir nesiller zincirinden geldiğimizi doğrular. Muhtemelen aynı sevgi bizim kanımızda da var. Hayvanları insanlara tercih ederim. Vahşi hayvanlar zalimdir. Elbette ama merhametsizlik insanların ayrıcalığıdır. Çalışmadan geçen bir hayatı düşünemiyorum. Fikirler bir işe yaramaz. Kelimeler akla gelmezken insan başka ne yapabilir? Bunu düşündükçe ürpermeden edemiyorum. Dinden vazgeçmek yerine dine karşı aynı tutumu sürdürürsek uygarlık daha büyük bir risk altına girecektir. Küçük bir parça yaratıcı yazarlık tıpkı bir gündüz düşü gibi çocukluk dönemi oyunlarının devamı ve ikamesidir. İnsanlarda bulunan zihinsel bir işlev vardır. Bu işlev erişebileceği yerdeki ister algısal, ister düşünsel düzlemde birlik, bağlılık, anlayış arayışı içindedir. Bazı özel koşullardan dolayı gerçek bir bağ kuramazsa yanlışını uydurmakta tereddüt etmez. İnsan hayatın anlamını ve değerini sorgulamaya başladığı anda hastalanır. Çünkü ikisinin de nesnel bir varlığı yoktur. Bu soru tatmin edilmemiş bir libidonun başka bir şey olduğunun itirafıdır ki bu da üzüntü ve depresyonla sonuçlanacak bir mayalanma sürecidir. Uzun zaman önce insanoğlu ideal bir kadir-i mutlak ve alim-i mutlak mefhumu oluşturdu ve buna tanrıların da tecessüm ettirdi. Arzulayıp da ulaşamayacağı ne gördüyse ya da kendisine yasaklanan ne varsa tanrılara atfetti. Şimdi ise bu ideali gerçekleştirmeye öyle yaklaştı ki neredeyse kendisi bir tanrı oldu. Genç erkeklerle saygın genç kadınlar arasındaki cinsel ilişkinin serbest bırakılması elzemdir. Aksi halde toplum tedavisi olmayan bir sinir hastalığına kurban gidecektir. Bu sinir hastalığı hayattan alınan zevki en aza indirirken evlilik ilişkilerini mahveder ve gelecek nesillere kalıtsal bir yıkıntı bırakır. Dini düşünceler de diğer kültür kazanımları gibi aynı ihtiyaçtan doğmuşlardır. Kendini doğanın ezici üstünlüğüne karşı koruma gereksiniminden. Sigara içmek şu hayattaki en büyük ve en ucuz keyiflerden biri. Peşinen tütün içmemeye karar verdiysen sana yalnızca acıyabilirim. Dini doktrinlerin doğruluğu, gerçeğe tanıklık eden bir içsel deneyime bağlıysa, bu deneyimi yaşamayan sayısız insandan ne anlam çıkarmamız gerekiyor? Tarih, eski hataları tekrarlayan yeni insanlardan ibarettir. Anneye duyulan cinsel arzular zamanla artıp kuvvetlenir ve baba da bu arzuların önündeki engel olarak görülmeye başlanır. Oedipus kompleksi işte buradan doğar. Gerçek bir mümin bazı nevrotik hastalıklara yakalanma tehlikesinden büyük ölçüde korunmaktadır. Evrensel nevrozu kabul etmekle kişisel bir nevroz yaratma görevinden esirgenmiş olur. Oyunlar hareket etmenin verdiği keyifle cinsel hazın yerini alır. Kolomb'un Amerika'yı keşfetme talihsizliğini mazur gösterecek tek şey tütün olabilir. Psikiyatri insanlara divanda uzanırken ayaklar üstünde durmayı öğretme sanatıdır. Puro bana kendimi savunmam ve yaşam mücadelesinde silahlanmam için tam 50 yıl boyunca hizmet etti. Çalışmaya kendimi bu denli adayabilmemi ve öz denetimimi Puro'ya borçluyum. Uygarlığın büyümesini besleyen ne varsa aynı zamanda savaşa karşı çalışmaktadır. İnsanların birlikte yaşamasının iki katlı bir temeli vardır. Harici gereksinimlerin yarattığı çalışma zorunluluğu ve sevginin gücü. Korkaklığa ödün vermekten kaçınırım. Çünkü bu yolun nereye gideceğini kimse bilmez. İnsan önce kelimelere boyun eğer, sonra da yavaş yavaş maddelere. Sevgiye aç bir çocuk, anne babasının ilgisini kardeşleriyle paylaşmaktan hoşlanmaz ve hasta düşüp anne babasını endişelendirdiğinde ilgilerinin tamamını kendi üstüne çekeceğini fark eder. Artık anne babasının sevgisini kazanmanın bir yolunu keşfetmiştir ve bir hastalık üretmek için gerekli malzemeyi bulur bulmaz bu yolu kullanacaktır. Bireyin ruhsal gelişimi insan ırkının gelişiminin kısa bir tekrarı gibidir. Ego, mantık ve akıl sağlığını temsil eder. İd ise tam tersine arzuları. Kader için sizi acınızdan kurtarmak benim için olduğundan hiç şüphesiz daha kolay olurdu. Bununla birlikte histerik acınızı sıradan mutsuzluğa bile çevirmeyi başarsak ne kadar kazanç elde edeceğimizi kendimiz de göreceğiz. Yoksul bir kız bir prensin çıka gelip onu evine götüreceğine dair bir yanılsamaya kapılabilir. Mümkündür, böyle örneklere rastlanmıştır. Mesih'in gelip altın çağı kuracağı ise çok daha az olasıdır. Anne baba arasında tartışma varsa ya da mutsuz bir evlilik sürüyorlarsa, çocuklarının cinsel gelişimlerinde bozulmaya ya da sinir hastalıklarına yatkınlıklarının ortaya çıkması için zemin hazırlanmış olur. İnsanoğlunun ruhsal faaliyetlerinin ürünleri olarak bakıldığında tanrılar ne kadar varsa şeytanlar da o kadar vardır. El üstünde tutulan kültürel mirasımızın büyük bir kısmı cinsellik pahasına elde edilmiştir. Musevilik dini baba dinidir. Buna karşılık Hristiyanlık dini oğul dini olmuştur. Eski tanrı yani baba ikinci konuma geçmiştir. İsa yani oğul ise onun yerine oturmuştur. Tıpkı o karanlık çağlarda bütün oğulların arzuladığı gibi. Güçlü bir egoizm hastalıklarına karşı uygun bir savunmadır. Ama son çare olarak hasta düşmemek için sevmeye başlayabiliriz. Ama bir hüsran veya yeis sonucu sevemiyorsak da hasta düşmeliyiz. Atalarımızın tapınaklarını savundukları o başkaldırı hissiyle tutkuları miras almışım. Ve tarihteki tek büyük bir an için hayatımı seve seve feda edebilmişim gibi bir his vardır içimde hep. Ama aynı zamanda kendimi bu ateşli tutkuları bir kelime ya da bir şiirle ifade etme konusunda bir o kadar çaresiz ve beceriksiz görmüşümdür. İnsanın gerçeklikten elde edeceği azıcık tatmin duygusu onu aç bırakacaktır. Ego dışarıya karşı net ve keskin sınırlar çizer gibi görünür. Alışılmadık gelse de hastalıklı olarak yaftalanamayacak tek bir durumda ise bunu yapamaz. Aşkın zirvesindeyken ego ile nesne arasındaki sınırlar silinme tehlikesi arz eder. Aşık kişi duyularının tüm tanıklarının aksine ben ve senin bir olduğunu ve bu bir gerçekmiş gibi davranmaya hazır olduğunu ilan eder. Düşlerin geleceği haber verdiği yönündeki eski inanç hiç gerçeklik payı taşımıyor denemez. Düşler isteklerimizin gerçekleşmiş halini sunarak bizi geleceğe yönlendirirler. Ancak düş görenin şimdiki zaman olarak algıladığı bu gelecek yıkılması imkansız istek tarafından geçmişe benzer olarak biçimlendirilmiştir. Ölen kişiye karşı özel bir tavır takınırız. Çok zor bir işi başarmış bir kişiye duyulan hayranlığa benzer bir tavır. İmkansız işlerde üçüncü sıraya analizi koyabiliriz gibi duruyor. Çok daha önceden tesis edilen diğer ikisi ise çocuk yetiştirmek ve devlet ilişkileridir. Dini olguların yalnızca bildiğimiz bireysel nevrotik semptomlar yoluyla anlaşabileceğinden asla kuşku duymadım. Düş görenin kendi ruhsal eylemidir. Bilim dallarının açık ve net bir şekilde tanımlanmış temel kavramlar üzerine kurulması gerektiğine dair yaygın bir kanı vardır. Oysa en kesinleri dahil hiçbir bilim dalı böyle tanımlarla başlamaz. Bilimsel etkinliğin gerçek başlangıcında olgular tarif edilir ve sonra bunların gruplandırma, sınıflandırma ve aralarındaki ilişkiyi ortaya koymaya geçilir. İyi ve kötü konusunda kafamı çok yormam ama insanoğlunda iyi denebilecek çok az şey gördüm. Bana kalırsa şu ya da bu ahlaki öğretiye mensup olmaları ya da hiç olmamaları fark etmeksizin insanların çoğu beş para etmez. Bir keresinde hanımefendinin biri kendisini toplum içinde ifade etmişti. Sarf ettiği sözler içinde bir isyan ateşinin yandığı ve gizli pek çok his barındırdığına işaret ediyordu. Evet, bir kadının erkeğin hoşuna gitmesi için güzel olması gerekir. Erkeğin ise işi daha kolaydır. Beş uzvu olduğu müddetçe başka bir şeye gerek duymaz. Biri bana kötü davrandığında kendimi savunabilirim. Ama övgü ve iltifatlar karşısında savunmasızım. Karanlıkta yürürken ıslık çalan biri bunu yaparak korkusunu inkar edebilir. Ama önünü daha iyi göremeyecektir. Uygar insanlar mutlu olma ihtimallerinin birazını güvenlik önlemleriyle takas etmişlerdir. Yapamıyorsan vazgeç. Sessizlik, yalnızlık ve karanlık gibi unsurlar göz önüne alındığında tek söylenebilecek şey bunların insanların çoğunluğunun kurtulamadığı çocukluk kaygıları olduğudur. Çalışmaya önem vermek kadar bireyi gerçekliğe sıkıca bağlayan bir hayat idaresi şekli daha yoktur. Çünkü çalışmak en azından kişiye gerçeklik sınırlarında toplum içinde güvenli bir yer sağlar. Libidonun narsistik, saldırgan hatta erotik bileşenlerinin esaslı bir bölümünü çalışma hayatı ve bununla bağlantılı insan ilişkilerine kaydırma ihtimali çalışmaya, toplumun varlığının muhafazası ve haklı gösterilmesindeki lüzumundan geri kalmayan bir değer katar. Meslekten olmayan biri beden ve akıldaki patolojik bozuklukların sırf kelimelerle geçirebileceğini anlamakta hiç şüphesiz güçlük çekecektir. Sanki sihre inanması istenmiş gibi düşünecektir. Üstelik çok da yanılmış olmayacaktır. Çünkü günlük konuşmalarımızda kullandığımız kelimeler seyreltilmiş sihirden başka bir şey değildir. Ama bilimin kelimelere eski sihirli güçlerinden en azından bir kısmını iade etmeye başladığını açıklayabilmek için dolambaçlı yoldan gitmemiz gerekecek. Amerika bir hatadır. Devasa bir hata olduğu kabul edilebilir. Ama her halükarda bir hatadır. Analizin önünde şaşırma yatar. İnsanlar kendi söylediklerine şaşırdıklarında ilerleme gösteriyorlar demektir. Düşlerde görülen sembollerin ezici bir çoğunluğu cinsel sembollerdir. Sağlıklı bir yaşamın iki alameti farikası çalışma ve sevme becerileridir. Bunların her ikisi de hayal gücü ister. Çocuklar oyunu çok ciddiye alır ve oyun onlara pek çok duygu yaşatır. Onlar için oyunun zıttı ciddi değil gerçek olandır. Zamanımın yetkin şahıslarına büyük saygı duydum. Ta ki kendi adıma çalışmalar yapana ve kendi kararlarımı verene kadar. İnsan bir sürü hayvanından ziyade bir lider tarafından güdülen bir güruh hayvanıdır. Babasının karşısına erkekçe dikilen ve onu yenip zafer kazanan kişidir kahraman. Uygarlık birey üstünde ne kadar baskı uygularsa uygulasın, birey her halükarda bu baskının üstesinden gelecek bir yol bulur. Espriler, modern insanların geliştirdikleri emniyet siboplarıdır. Uygarlık ilerledikçe baskılar büyüdükçe esprilere daha çok ihtiyaç olacaktır. Yahudilik nefretinin temelinde Hristiyanlık nefreti yatar. Analitik psikoterapist üç cephede savaş vermektedir. Zihninin içinde kendisini analitik seviyeden düşürmekten isteyen kuvvetlere karşı analiz dışında cinsel, içgüdüsel kuvvetlere verdiği öneme itiraz edip onun bu kuvvetleri bilimsel teknikler dahilinde kullanmasını engelleyen muhaliflere karşı ve analiz esnasında önce muhalif duran ancak sonradan kendilerine egemen olan cinsel yaşamlarına aşırı önem verdikleri ortaya çıkan ve onu sosyal açıdan ehlileştirmemiş arzularına esir etmek isteyen hastalara karşı. Çocuk yapmayı doğal bir ihtiyacın zaruri olarak giderilmesi gibi bir karmaşıklıktan çıkarıp kasıtlı ve üzerinde düşünülmüş sorumlu bir eylem seviyesine çekebilseydik, insanlık adına en büyük zaferlerden birini kazanmış, doğanın koyduğu sınırlardan esaslı bir şekilde özgürleşmiş olacaktık. Bir sorunun bütün parçaları aynı bir yapbozun parçalarıymışçasına birbirine uyuyor gibi görünse de, muhtemel olanın illaki gerçekleşmeyeceği ve gerçeğin de her zaman muhtemel olmadığı akıldan çıkarılmamalıdır. Biseksüelliği asla azımsamıyorum. Bizi daha da aydınlatmasını bekliyorum. Çocuklar yapabilseydi, yetişkinler bilseydi. Bir nesneye duyulan aşk içgüdüsü, o nesneye sahip olacak gücü de ister. Kişi, nesneyi kontrol edemeyeceğini hisseder ya da kendisini nesnenin tehdidi altında hissederse, ona karşı olumsuz tavırlar sergiler. Matem zamanı, sefil ve boş olan dünyadır. Melankoli zamanı ise egonun kendisi. Özlem ve mahrumiyet biçimlerine bürünen aşk, insanın öz saygısını azaltır. Konu entelektüel uğraş oldu mu? Şöyle bir gerçek var. Düşünce alanında büyük kararlar, mühim keşifler ve problem çözümleri ancak tek başına çalışan bireyler için mümkündür. Bir kişinin bilinç dışı, bilinç yüzeyinden hiç geçmeden başka bir kişinin bilinç dışına temas edebilir. Birey aslında ikili bir varoluş sürer. Birisi bizzat kişinin amaçlarına hizmet eder. Diğeri ise zincirdeki bir halka gibi kişinin kendi rızası aleyhine veya kendi rızası olmadan hizmet ettiği varoluştur. Bana kalırsa ayrımcılık yapmayan bir aşk nesnesine haksızlık ederek kendi değerini kaybeder. Ayrıca her insan sevgiye layık değildir. İnsanın cinsel konulardaki tutumu çoğunlukla hayatının bütün alanlarındaki tutumlarının bir örneğidir. Genel benlik, içteki psikolojik benliğin koşullu bir yapısıdır. Yalnızlık ve karanlık, değer verdiğim her şeyi elimden aldı. Söz konusu din oldu mu, insanlar her türlü ahlaksızlık ve entelektüel suçla itham edilir. Hızla değişen koşullara uyum sağlamaya, gönülsüz tembel zihinler için tutuculuk hep benimsenmiş bir bahane olmuştur. Düşlerin ortak noktası bariz ortadadır. Gün boyunca alevlenen ama gerçekleştirilemeyen arzuları tatmin eden düşler, en açık ve basit haliyle arzuların gerçekleştirilmesidir. Son tahlilde bütün psikoloji alanı biyolojik elektrokimyaya indirgenebilir. Yalnızca bir işe yaramayan kişiler geçmişleriyle ilgilenmez. Saldırganlıklarını yöneltebilecekleri birileri olduğu müddetçe çok sayıda insanı birbirine sevgi bağıyla bağlamak mümkündür. Sevgi, benim nazarımda düşüncesizce saçmam gereken değerli bir şeydir. Aşk ilişkisi, doruk noktalarındayken çevreye ilgi duymaya mahal kalmaz. Bir çift aşık birbirlerine yeter de artar bile. Hata diye bir şey yoktur. Başlangıçta kelimelerle sihir aynı şeydi. Bugün bile kelimeler sihirli güçlerinden bir şeyler taşıyorlar. Nevrotiklerin içlerinde barındırdıkları intihar düşünceleri aslında başkalarına duydukları ama kendilerine yöneltildikleri öldürme güdüleridir. Günümüzde cinsellikle ilgili konularda ister iyi niyetli olalım, ister kötü, hepimiz ikiyüzlüyüz. Gün gelir hepimiz yanılsama olduklarını kabul edip gençliğimizde insanlara ilişkin girdiğimiz beklentileri bırakır ve insanların fesatlıklarıyla hayatımızı ne kadar güçleştirdiklerini, bize ne kadar acı çektirdiklerini görürüz. Ayrım sonu, sayfa 45.